Ayrım 8, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 109. Aynı saatler Kuşadası Yat Limanı. Kaptan buzla doldurduğu viskiyi güvertede sıkıntı içinde oturan Zinet'e uzattı. "Buyurun hanımefendi." "Sesinde alay mı seziyorum kaptan? Umarım yanılıyorum." Kaptan müstehsi bir bakışla başını eğdi ve hiç cevap vermeden kameraya indi. Zinet ona yaptığı uyarıdan tatmin olmamıştı. Sesini yükselterek devam etti. "Benimle bu bir iki gün iyi geçinmeye bak kaptan." Parmağıyla viskisinin buzlarını karıştırıp bir yudum içti. Ardından başını arkaya atıp mırıldandı. "Hiç belli olmaz. Bu teknenin temelli hanımı bile olabilirim." Kadehini tekrar parmakları arasında döndürüp buzların sesini keyifle dinledi. "Kim bilir?" dedi. "Kim bilir?" Hala ayaklarının altında duran çantalarına baktı. Nihat ile Gül'den de henüz haber yoktu. Cep telefonundan her ikisinin de numarasını tuşladı. Kapalıydı. Güya beraber geleceklerdi. Ama Gül tekneye göre alışveriş yapması gerektiğini söylemişti. Nihat zaten onlarla pek görünmezdi. Sıkılmaya başlamıştı. Misafirdi ama gerçek bir misafir gibi davranılmıyordu kendisine. Bir türlü istediği gibi rahatlayamamıştı. Saatler akşama dönmeye başlıyordu. İçkisini başına dikip sıkıntıyla ofladı. Boşalan kadehini masaya bırakıp saatine baktı ve kameraya doğru seslendi. "Kaptan, patron kaçta geliyor, belli oldu mu?" Dursun kaptan kameradan başını uzattı. "Hayır, henüz hiçbir haber yok, herhalde gecikecek." Zinet ayağa kalktı. "İyi o zaman, ben kıyıya çıkıp biraz dolanacağım." Ayakkabılarını eline aldı. Teknenin kıçından ağırlığıyla iki yana sallanan pasarele tutunarak dışarı çıktı. Ve ayakkabılarını yere atarak her ikisini de ayağının ucuyla düzelttikten sonra giydi ve yat limanının diğer ucuna doğru yürümeye başladı. Kaptan onun arkasından mırıldandı. "Dolan bakalım." Ardından dudağında alaycı bir gülümsemeyle ekledi. "Hanımefendi." Zinet yamanmayı planladığı Selçuk Vardar'ın kendisine eğlencelik olarak Gül'ü seçmesi ihtimalinin hayallerini suya düşüreceğini düşünerek limanın diğer ucuna doğru yürümeye başladı. Gerçi Gül genellikle Nihat'a eşlik ederdi ama belli mi olurdu? Patron kimse onun düdüğü öterdi. Önünden geçtiği motorlu yattan kendisine seslenildiğini duyunca durdu. "Hey Zinet!" Berberi lüks teknenin güvertesinde durmuş, bir eli belinde, diğerini ona sallıyordu. Onu görünce keyfi yerine geldi. "Zeki, ulan ne arıyorsun bu kalantor yatında?" "Ne olacak şekerim, iş. Kadınlar grubu yapmış müşterinin biri. 3 gün denize çıkıyoruz. Akşamları da piyasaları var malum. Beni de alıyorlar." Teknenin burnunda oturan kaptana bir göz atıp sesini alçalttı. Kollarını birleştirip suya atlama hareketi yaptı. Cüp deniz, cüp berber. Sonra bedenini öne eğerek ellerini bacaklarının arasına yerleştirdi. "Da cüp yatak. Hadi oradan maskara," dedi Zinet kahkahayla. Zeki doğrulup "Vallahi doğru," dedi. "Hiç gizli saklı yok. Peki sen ne yapıyorsun burada?" Cevabını beklemeden gözünü kırparak ekledi. "Seninki de iş mi kız? İş mi çiş mi göreceğiz." Zeki ellerini yelpaze gibi salladığını yüzünü buruşturdu. "Aman aman çişli olmasın, hiç çekilmez," dedi ve arkasından yine bir kahkaha patlattı. "Hadi gelsene, bizimkiler daha gece uçağıyla gelecekler. Bir kadeh içelim beraber." Teklif Zinet için zamanını öldürmek açısından biçilmiş kaftandı. Berberinin elini tutarak tekneye binerken "Seni Allah gönderdi," dedi. "Ben de nerelerde oturup vakit öldüreceğim diye düşünüyordum." "Gel gel, hem vakit öldürürüz hem de karıları çekiştirip kaba kulak ederiz. Yalnız içeride oturalım. Orası püfür püfür. Air condition var. Hiç dayanamıyorum bu sıcağı şekerim. Dinleyecek bol laf olmasa vallahi hiç çekilmez bu yolculuk ya." Zinet endişeyle yat limanının diğer tarafında kalmış olan Gülşah'ı görmeye çalıştı. "Merak etme," dedi Zeki. "Kim gelse önümüzden geçecek. Kaptana söyleriz, haber verir." Zinet rahatlamıştı. Genç adamı takip ederek kameraya girdi. Aynı saatler Rafet Vardar'ın evi. Seher Selçuk'un dediklerini duyduğundan beri odasına kapanmıştı. Penceresinden denize bakarken bir eliyle dudaklarını kapamış, sessiz sessiz ağlamaktaydı. Çok hassas, duygusal bir insan olmasına rağmen hayatın üzülmeyle, tasayla yaşanmayacak kadar kısa olduğuna inandığından ancak çok büyük bir çaresizlikte, bir sevdiğinin kaybında ağlardı. Ama kalbi öyle kırılmış, oğluna kendisinin hiç tahmin edemeyeceği bir komplonun üstelik en sevdiği kuzeni tarafından hazırlandığını öğrenmekle can evinden vurulmuştu. Kimsenin koltuğunda, kuruşunda gözü olmayan Berkesi'nin böylesine korkunç bir iftirayla karalanması ve bu iftirayı Refet ağabeyinin dinliyor olması onu yıkmıştı. Hiç mi tanımamışlardı Berke'yi bunca senedir? Ailenin en büyük erkek torunu olmasına ve hepsinden önce iş hayatına atılmış olmasına rağmen holdingde hiçbir gösterişli makama talip olmamıştı. Vardarların o güne kadar içinde olmadığı konularda projeler üretip İsveç, Amerika, İngiltere bağlantılarını kullanıp fabrikalar kurmuştu. Hiçbiri nesillerin birikimini yansıtan Vardar Holding kadar gösterişli değildi henüz ama karlı ve geleceği olan devleşmeye namzet işlerdi. Seher küçük ağabeyi Vecdi'nin belki Amerika'dan döndüğü zaman onu yerine yetiştirmek için yanına ne kadar istediğini hatırlıyordu. Çocukluğundan beri Vecdi dayısıyla özel bir yakınlığı vardı Berke'nin. Oğullarını küçük yaşlarda yurt dışına tahsile gönderen Vecdi Vardar'ın kışın avda, yazın denizdeki beceri ve keyfini en yakından paylaşan Berke olmuştu hep. Babası Ali Sermet'in kendi çocukları ve diğer aile bireylerinin karakter özellikleri ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak yapmış olduğu iş bölümünü Vecdi Bey de benimsemiş ve kendi yerine bir gün imalatıyla işçisiyle ilgilenecek, diğer işverenlerle, finansörlerle diyalog kurabilecek, hem ahlaklı hem çalışkan, Ali Sermet kurallarına yaşatabilecek yeni nesil adayı olarak Berke'yi seçmişti. 9 yaşından itibaren her yaz fabrikada çalışan yeğenini çok yakından izlemişti Vecdi Vardar. Ama Berke kendisine holding dışında bir yol çizmek istemişti. "Dayıcığım, yakında Selçuk dönecek. Bence oğlunuz olarak sizin yerinize hazırlanıyor olmak onun en tabii hakkı. Ben bir müddettir hazırlığını yaptığım yeni projeler getirdim, başlatmak üzere. Arzu ederseniz bu alanlara da aile yatırım yapar, yine hep beraber çalışmış oluruz," demişti. Seher, hayatında hiç çetele tutmadığı, ilişkilerin hesabını yapmadığı halde hafızasının dağarcığından çıkıp gelen bu detaylara kendisi de şaşırdı. Evet, en baştan kendisine sunulmuş bir koltuğu hiç hırs yapmadan gönüllü kuzenine bırakmıştı zaten Berke. Peki teşekkürü bu mu olacaktı şimdi? Selçuk'un hiç bilmediği yüzünü görmüş olmak en az söyledikleri kadar dehşet vericiydi. Bunu derhal Berke'ye anlatmalıydı. Ama nasıl? Nasıl izah edecekti? Hiç geçmişi olmayan yahut en azından kendilerinin bilmediği böylesine derin bir nefret ve kıskançlıkla sürüklenen iftiralar yığınını telefonda nasıl izah edecekti oğluna? Berke'nin samimi, dürüst, karşılıksız vericiliğini ve Selçuk'a olan sevgisini, korumacılığını düşündükçe içini bugüne dek tanımadığı bir hırs sarmaya ve kendisini korkutmaya başlamıştı. Şu anda babasının hayatta olmasını ne kadar isterdi? Ali Sermet yaşarken mümkün olabilir miydi böyle bir şey? Yıllarca hem kendisinin hem karısının ailesini bir çatı altında toplamış, hepsine kol kanat germiş, despot ama adil ve sevecen tavrıyla aralarında kıskançlık, nifak tohumlarının yeşermesine fırsat vermemişti. Bütün bunlar yıldırım hızıyla gözünün önünden geçti. Şimdi ise Refet ağabeyi kendi evinde ucube bir yalanın mimarı Selçuk'u karşısına almış dinleyebiliyordu. Seher görüntüsünü perdeleyen yaşları elinin tersiyle sildi. Artık bu evde durabileceğini sanmıyordu. Derhal toparlanıp gitmek istiyordu. Gece evine giren yabancıdan kaçmış, bu vesileyle kendi öz ailesinin içinde kurulan tuzağı fark etmişti. Kalbine aniden bıçak gibi bir ağrı girdi. Elini böğrüne götürüp derin bir nefes aldı. Ardından birkaç nefes daha. Yatağa oturup yoga nefeslerini uzattı ve göğüs kafesindeki acının durulmasını bekledi. O anda kapısı vuruldu. Seher, ağabeyinin endişeli sesine cevap verip vermemekte bir an tereddüt etti. Seher, girebilir miyim? Girebilirsin dedi kırgın bir sesle. Refet Vardar girip kapıyı kapatarak kardeşinin yanına oturdu. Elini onun omzuna doladı. Çok üzgünüm dedi. Ya ben derken Seher'in gözlerinden tekrar yaşlar inmeye başladı. Refet Vardar onun başını kendi omzuna çekerek şşt dedi. Şşt. Haddini aştı. Ona neler oldu bilmiyorum. Hiç kendinde değildi. Onu korumayı bırak abi. Bal gibi kendindeydi. Bana karı dediğini duydun mu? Onu çok ciddiye alma. Şu ara zor zamanlar geçiriyor. Karısından boşandığından beri kendini bulamadı. İşin stresi bir yandan. Seher ağabeyinin elini omuzundan çekerek ayağa kalktı. Bana onun adına özürler bulup durma abi. Belki de az önce gördüğün Selçuk aslında Selçuk'un ta kendisi. Artık ortaya çıkıyor. Refet Bey de ayağa kalkıp pencerenin önüne geldi. Onu bana bırak, halledeceğim, hiç merak etme. Senden de gelip yaptığı eşeklik için özür dileyecek. Ondan özür istemiyorum. Düşündüğü, söylediği hiçbir şeyi değiştirmez özrü. Ben Berke'ye bunu nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Derdim o. Berke'nin bilmesi gerekmez Seher. Nasıl gerekmez? Kendisiyle ilgili kuzeni bir iftira hazırlıyor. Bunu dayısına anlatıyor ve inandırmak için dil döküyor. Annesi duyuyor ve Berke'nin bundan haberi olmayacak. Mümkün mü? Ben de senin kadar üzgünüm Seher'cim. İnan, hele olayın benim evimde cereyan etmesi beni daha da büyük sorumluluk altında bırakıyor. Ama sana söz veriyorum. Aklından neler geçiyorsa keratanın yoluna sokacağım. Sen rahat et. Kollarını açıp kardeşine gülümsedi. Seher isteksiz, hala kırgın ama abinin sevgi gösterisini de reddedemeyerek ona sokuldu. Refet Bey onu alnından öptü ve gözlerinin içine bakarak devam etti. Vecdi ile benim aramda da böyle ufak tefek anlaşmazlıklar olmuştur ama hep hallettik. Seher şaşırmıştı. Başını arkaya çekerek sordu. Sen ve Vecdi abi? Tabii, ne sandın? O kadar yakın iki kardeş olmamıza rağmen aslında çok da uzak noktalarımız hep oldu. Hala var. Önceleri babam hallederdi sorunları. Ondan sonra da kendimiz o veya bu şekilde hep bir çözüm bulduk ve uzlaştık. Ama kimse duymadı, kimse bilmedi. Kuvvetimiz de oradan geldi. Yeni nesil de bunun sanatını öğrenecek. Merak etme. Ama Berke bu komplodan hiç habersiz ve hiç korunmasız. Bu adil mi sence? Hayır, değil. Ben onun için varım. Seher hıçkırıklar arasında konuşmaya çalıştı. Kim ekti Selçuk'un yüreğine bu nefret tohumlarını? Bana karı dedi. Düşünebiliyor musun? Karı. Bu ailede kim kimin için kullandı bu kelimeyi şimdiye kadar? Berke de ben de çocukluğundan beri ona sevgiden başka bir şey vermedik halbuki. Seher'cim senden özür dileyecektir. Ne geldi aklına ben de bilemiyorum. Yaptığı affedilecek halt değildi. O zaman benden onu affetmemi bekleme. Affetmeyeceğim. Hayatımda ilk defa birini affetmeyeceğim. Ben laf gelişi söyledim canım. Eminim o özürle geldiği zaman sen de o büyüklüğü gösterip affedeceksin. Seher kabul etmediğini gösteren bir tavırla omuzlarını kaldırıp başını iki yana salladı. Refet Vardar kolunu kardeşinin sırtından iyice sararak onu kendisine doğru çekti. Haydi ama dedi. Hani ne oldu? Tasayla gamla ilgili sözlerine hayat yaşanmak içindir, tasalanmak için değil diyen felsefene ne oldu? Biliyor musun, babam yaşarken ailede kimse kin nefret kusmazdı birbirine. Haklısın dedi biraz mahcup bir ifadeyle Refet Vardar. Babamdan sonra onun gibi kuvvetli liderlik yapamadık aileye. Seher biraz olsun sakinlemişti. Berke'ye nasıl anlatacağım bu konuyu diye ısrarla tekrarladı. Sana söyledim Seher'cim, bu hiç akıllıca olmaz. Ben Selçuk'u hizaya getirmek için elimden geleni yapacağım. Ama bu arada sen Berke'nin kafasında düşmanlık yaratmış olma. Düzeltmesi çok zorlaşır sonra. Berke mi düşman? O istese düşmanlık yapamaz kimseye. Sana söz veriyorum, her şey hallolacak. Haydi gel aşağıya inelim. Balkonda bir kadeh bir şeyler içip şu sıkıntımızı atalım. Seher isteksiz bir tavırla yatağın kenarına çıkarmış olduğu çantasına baktı. Şu an eve gidip düşünceleriyle yalnız kalmaktansa ağabeyinin durumu hakim olacağına dair kendisini rahatlatmasına daha çok ihtiyacı vardı. Refet Vardar kardeşinin elini avucu içine aldı ve beraber odadan çıktılar. Aynı saatler Kuşadası Yat Limanı. Yat limanı erken çekilen Ağustos güneşinin son ışıklarıyla yaşadığı güne son bir bakış atar gibiydi. Gülşah'ın bağlı olduğu yerde yeni bir hareket göze çarpmaktaydı. Selçuk yanında Nihat Kur'an, teknenin kıç tarafında iskelede durmaktaydı. Kaptan ve Miço çantaları içeri taşırlarken Selçuk misafirine yelkenliği dışarıdan gösterip bir şeyler izah etmekteydi. Amigo, bu lap sol der, işçiliği zor bulursun yenilerde. Yok böyle bir şey, klasik bir güzellik bu, eskimeyen karılar gibi. Gırtlaktan gelen kahkahasını misafirinin ona ayak uydurmak için zoraki gülüşü takip etti. Selçuk önde, Nihat arkada, pasarele çıktılar. Nihat geri dönüp elektrik trafosunun yanında iki eliyle büyük hasır bir çantayı avuçlamış duran genç kadına seslendi. Gelsene Gül. Gül gülümseyerek seyirtti. Erkekleri taklit ederek beyaz espadrillerini çıkarıp eline aldı ve arkalarından tekneye geçti. Siyah kâküllü saçlarını ensesinde küçük bir topuz yapmış, lacivert çizgili beyaz kotondan tişört ve uzun anvelop etek giymişti. Uzun sayılmazdı ama son derece orantılı bir vücudu vardı. İri, pırıltılı kahverengi gözleri, ucu kalkık burnu, dikkatle taranmış saçları, zarif adımlarıyla teknenin diğer kadın misafirinden daha farklı bir stil sergiliyordu. Yelkenliğe biner binmez doğru Nihat'ın yanına gidip sessizce durdu. Sakin tavırlarına rağmen katılacağı geziden duyduğu heyecan belliydi. Selçuk kıç tarafta yığılı taklit Louis Vuitton'ları görmüştü. Etrafa bakınıp seslendi. ''Kaptan, nerede diğer misafir?'' Kaptan bundan sonra yaşanacakları çok iyi tahmin ettiğinden gizliden memnuniyet duyarak cevapladı. ''Misafirimiz beklemekten sıkılmış efendim. Biraz önce kıyıya çıktı.'' Selçuk gözlerini kısıp ''Bu ne demek oluyor?'' gibilerinden baktı. Gül canı sıkkın bir ifadeyle Nihat'ın kulağına eğilip fısıldadı. ''Sana söylemiştim beraber gelelim.'' diye. ''Selçuk ne yapacağını biliyorsun kaptan.'' dedi ve hemen Nihat'a döndü. ''Gel amigo, size kameranızı göstereyim.'' Nihat ve Gül ev sahiplerini takip ederek aşağıya indiler. Kaptan Miço'suna seslendi. ''Yola çıkıyoruz evlat.'' Makineyi rölantide çalıştırdıktan sonra Miço'ya Ziynet'in çantalarını işaret etti. Delikanlı ne yapacağını gayet iyi bildiği belli, Louis Vuitton'ları kapıp dışarı çıktı ve çantaları kıyıdaki trafonun dibine bıraktıktan sonra Passerella'yı kaldırdı. Palamarları çözdü ve Gülşah'ın dibinde bağlı, üzerinde Tender of Gülşah yazan küçük ahşap dingiyi hizaya soktu. Gülşah, diğer teknelerin arasından ağır ağır ilerleyerek yat limanının çıkışına doğru ilerlemeye başladı. Harekete geçtiklerini fark eden Gül merakla lumbozdan dışarıyı izliyordu. Nihat'ın kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Reklamcı Selçuk duymadan onun sözünü kesti ve ''Başına iş açma, bekleseydi burada.'' dedi. Genç kadın şaşkınlıkla teknenin arkasında uzaklaşmakta olan yat limanına baka kaldı. Ziynet kaçırmıştı şansını. Nerede olabilirdi bu salak kız? Ziynet çok uzakta değil, az ötede İngiliz bayraklı Sankis teknesinin serin salonunda berberiyle karşılıklı oturmaktaydı. Zeki'nin anlattığı dedikoduları dinlerken huzursuzdu. Gözü dışarıda, kah iskeleden geçenlerde, kah limanda hareket eden teknelerdeydi. Artık günün aydınlığı son hüzmeleriyle akşama karışmak üzereydi. ''Dönsem iyi olur, herhalde gelmeleri yakındır.'' dedi ayağa kalkarken. ''Otursaydın daha, kaptan tanıyor Selçuk Vardar'ı. Buradan geçince haber verecek. Boş ver, garanti değil. Ben gidip teknede bekleyeyim. Sen bilirsin.'' Öpüşüp ayrıldılar. Zeki arkasından seslendi. ''İyi avlar canım, bereketli olsun.'' Ziynet başını çevirmeden ona elini salladı ve Gülşah'ın bağlı olduğu yat limanının sonuna doğru koşar adımlarla yürümeye başladı. Topukları istediği kadar süratli gitmesini engelliyordu. İçinde hiç de iyi bir his yoktu nedense. Hay Allah dedi kendi kendine. Hiç çıkmasaydım tekneden daha iyi olacaktı galiba. Patrondan daha geç varması biraz ayıp olacaktı. Nefes nefese ilerlerken trafonun dibinde durmakta olan çantalarını tanıdı. Adımlarını daha da sıklaştırdı. Beton üzerinde dolgu topukların sert ve gürültücü sesi kulakları tırmaladı. Bakışları telaşla iskelede ve denizde açılan boşluğa takıldı kaldı. Gülşah gitmişti. Zengin olma, sosyetik olma hayallerini, Selçuk Vardar'ı hepsini alıp gitmişti tekne. Hiddetle ayağını yere vurdu. Sinirden gözlerine yaş gelmişti. Az ileride arkasında küçük köpükler bırakan yelkenli yat limanından çıkmaktaydı. Zinet boğazında düğüm, gözlerinde akmayan yaşlar, ellerini beline koydu ve dişlerinin arasından hırsla mırıldandı. Bu böyle bitmez. Gülşah limandan çıkmış motor gücüyle yavaş yavaş yol almaktaydı. Selçuk elinde içki kadehi kaptanın yanında durmuştu. Kaptan, bu akşam Club Met'in önünde demirleyelim. Yarın sabah duruma bakarız. İçkisinden bir yudum aldı. Ne dersin, yarın yelken basabilir miyiz? Sanırım Selçuk Bey. Göz işaretiyle kamerayı işaret ederek fısıldadı. Yalnız yeni misafirinizi deniz tutmaz inşallah. Selçuk başını arkaya atıp pırıltılı bir kahkaha çıkardı. Hiç hatırlatma dedi. Karı ne pislik yapmıştı ama. Vallahi teknemi pisletene ne yapıyorum biliyorsun kaptan. Kimin gacosu olduğu hiç fark etmez. Yine aynı şey olur. Bir ay kadar evvel bir zamanların meşhur film aktrislerinden birini getirmişti tekneye. Onu hatırladı Selçuk. Eğlenceliydi kadın. Eski fındık kurtlarındandı. Pek eğleniyordu onunla. Ama karadaki keyif denize çıkınca devam etmemişti. İlk dalgada zavallının midesi bulanmaya başlamış, daha sonra da istifra edip ortalığı batırmıştı. Selçuk için aşk meşk o anda bitmiş ve çantasını toplattığı gibi emekli aktristi Datça kıyılarında indirip bırakmıştı. Cebine yol parası, otel parası gibi bir şey verip vermediğini hatırlamıyordu. Bir ihtimal o kızgınlıkla aklına gelmemişti. Zaten becerikli karıydı, nasılsa yolunu bulmuştur diye düşündü. Kıçtaki geniş oturağa otururken Nihat'a seslendi. Amigo gelsene, günün en güzel saatini kaçırıyorsun. Al içkini de gel haydi. Nihat elinde kadehi kameradan çıkıp Selçuk'un yanına oturdu. Kusura bakma Selçuk dedi, hiç bu kadar beceriksiz çıkacağını bilemedim. Öyle hevesliydi ki bilsem bir başkasını ayarlardım. Takma kafana amigo dedi Selçuk bacaklarını ileriye doğru uzatıp, bazen karada bulamadığını denizde bulur insan. Nihat Kural onun olayı bu kadar hafife almasına memnun olmuştu. Ne de olsa sonunda iş ilişkileri vardı ve Selçuk Vardar'ın maddi ve fiziksel olarak mutluluğunu sağlaması işinin iyi yürümesinin şartlarından biriydi. Konuşmaları yanlarına yaklaşan yabancı motor sesiyle kesildi. Selçuk başını çevirip baktı. Kaptan da yavaşlamış, dikkatini deli gibi süratle arkada bıraktıkları dalganın üzerinde zikzaklar yaparak yaklaşan Zodiac motora vermişti. Küçük lastik bot Gülşah'ın dümen suyuna girince motoru kullanan genç sürat kesip el sallamaya başladı. Selçuk ve Nihat oturdukları yerden kalkmış ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. O ana kadar içeride olan Gül merakla kameradan çıkmıştı. Herkesin bakışlarını takip edip kıç taraftan yaklaşan motora bakınca bir hayret nidası çıktı ağzından. ''Aa, bu Zinet!'' Nihat, Zodyak'ın arkasında kenara oturmuş, iki eliyle iplere asılmış kadını yeni fark etmişti. ''Gerçekten bu Zinet!'' dedi. Selçuk başını arkaya atarak bir kahkaha savurdu ve seslendi. ''Dur kaptan, yolcumuz var.'' Dursun kaptan motoru rölantiye alıp miçosuna işaret etti. Lastik motor Gülşah'a aborda etti. Zinet ayağa kalkmıştı. Bağcıklarından birbirine düğümlenmiş dolgulu pabuçları boynuna asılı, iki yanında Louis Vuitton çantaları, elleri belinde, sallantıya rağmen ayakta durmaya çalışıyordu. Kaptan ve Miço ellerinden tutup yeni misafiri tekneye çektiler. Selçuk elinde içki kadehi, yüzünde keyifli bir gülümseme, gelen yabancı kadını izlemekteydi. Zinet, ayakkabıları boynunda, güverteye atladığında sanki 40 yıldır geldiği yerde dostlarının yanındaydı. Başını sallayıp elleriyle saçlarını şekillendirdi. Sonra gördün mü işte gibilerinden bir bakışla elini Selçuk'a uzattı. Merhaba Selçuk Bey. Selçuk kalın ölçüleri, hantal duruşuyla hiç de hayalindekilere benzemeyen genç kadını süzerken elini sıktı. Diğeri şımarık bir dudak büküşüyle devam etti. Bu yapılır mıydı bana? Aşk olsun. Selçuk onun pişkinliğinden ve ısrarcılığından hoşlanmıştı. Ama gördüğüm kadarıyla sen pes etmedin, dedi sırıtarak. Zinet onun senli benli konuşmasından memnun olmuştu. Bu fazla formaliteye gerek olmadan daha süratli çalışabileceği anlamına geliyordu. Selçuk'un elini bırakmadan bu defa daha ciddi ama resmiyetten uzak bir tonla onun sözünün arasına girdi. Pes etmek bana göre değildir, bilesin. Daha beni tanımıyorsun. Ev sahibi Miço'ya işaretle misafirin çantalarını gösterdi. Benim yanımdaki kameraya dedi ve tekrar Zinet'e dönüp onun cümlesini cevapladı. Şu tanıdığım kadarıyla hiç de fena değilsin. Genç kadın onun kulağına doğru eğildi. Kalın sesini gırtlaktan kullanarak mırıldandı. Daha bir şey görmedin patron. Selçuk aynen şeytanının kulağına fısıldadığı anlarda olduğu gibi tatlı bir gıdıklanmayla uyarıldığını hissetti. Zaten göstermek için buradasın dedi, kalçasını hafifçe vurarak. Zinet Miço'nun arkasından kamerasına inerken içinden bir ses, ''Kızım oldu bu iş, oldu, sakın aptallık yapma, götür herifi.'' diyordu. Güverteden Selçuk'la Nihat'ın gülüşmeleri duyuluyordu. Belki de ona gülüyorlardı, umrunda değildi. Bu hafta sonu kaderini değiştirecekti. Yeminliydi. Nihat, en yağlı müşterisi için ayarladığı fasulyenin sonunda teknede olmasından memnundu. Gül, arkadaşının karada bırakılmış olmasını engellemeye gücü yetmediği için nedense kendisini bir şekilde suçlu hissetmiş olduğundan şimdi rahatlamıştı. Selçuk'a gelince neşesine diyecek yoktu. Amigo, demedim mi sana, karada kaybettiğini denizde bulursun diye? Kahkahasının ne kadar içten olduğuna kendisi de şaşırdı. Bu kez gerçekten keyiflenmişti. Bu kaba, hantal kıza içi kaynamıştı. Onun ayakkabıları boynunda, elleri belinde zodyaktaki duruşunu düşündükçe gülesi geliyordu. Kız, kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların daha rahat takındığı hırslı ve arsız tavrı mükemmel sergilemişti. Dişli karı olmalı dedi, şeytanı içinden kıs kıs gülerek. En kızmış olacağın hatasının sonunda bile seni güldürmeyi becerdi. Şu kahkahalarını karşıdan bir duysan. Doğruydu. Zinet çok eğlendirmişti onu. Kaba saba, koca kıçlı, belli ki görgüden nasipsizdi ama onunla çok eğleneceği kesindi. Birden İstanbul'daki problemler geride kalıvermişti. Son 24 saat içinde kalbini kırıp bıraktığı kızı, kardeşi, satın alma müdürü, halası, ilişkilerine üzüntü kattığı eski karısı, amcası, hepsiyle ilgili kavgaları, hırsları buza yatırılmıştı. Şimdi teknesinin, denizin ve tombul fasulyenin tadını çıkarmaya hazırdı. Selçuk'un bedenini eğlenceli bir yolculuğa hazırlayıp, hırs ve saldırganlıktan yorgun düşüncelerini dinlenmeye bıraktığı saatlerde, diğerleri onun planları içinde nasıl bir yerleri olduğundan habersiz, kendi nişleri içindeki hayatlarına devam etmekteydi. Biri hariç. Fırtına gibi geçen günün ardından Selçuk'un esas amacının ve bundan sonra nasıl bir yol alacağının işaretini en iyi anlayan seher olmuştu. Refet Vardar dahi aynen kız kardeşine söylediği gibi Selçuk'un agresif çıkışının ardında onun şu anda yaşamakta olduğu iç huzursuzluğunu sebep olarak görmekten öteye bir şey düşünememişti. Dolayısıyla hal çaresini oldukça kolay görüyordu. Zaten prensip ve karakter olarak hiçbir durum karşısında fevri, ani karar vermez, önce gördüğünü, duyduğunu anlamak, hazmetmek için kendisine bir zaman tanır, sonra salim kafayla üzerinde düşünürdü. Çok önemsediği sakin, ağır karakterinin hep faydasını görmüştü. Bu konuda erkek kardeşinden ayrı düşerlerdi hep. Vecdi Vardar ağabeyinin tam aksine olay ne kadar girift ve sürpriz olursa olsun hızlı bir muhasebe yapar, alternatiflerle neticelerini cetvele yerleştirir ve mümkün olan en kısa zamanda neticelendirirdi. Şayet oğlunun akşamüstü yaptığı çıkıştan o haberdar olsaydı derhal Selçuk'un Kuşadası programını engeller, pazar günü Berk'e döner dönmez ikisini karşı karşıya getirir, suçlamayı ve savunmayı dinler, olaya derhal açıklık getirilmesini sağlardı. Selçuk'un hayallerini neye mal olursa olsun mümkün olan en çabuk yoldan en hızlı şekilde bir an önce gerçekleştirmek istemesine rağmen kendisine hami olarak amcasını seçmiş olması enteresandı. Ama bu bilinçliydi. Zira Refet Vardar'ın o çok sevdiği uzun düşünme süreci içinde Selçuk canı çektiği kadar müdahalede bulunma şansını yakalıyordu. Bu temponun kendisine ne kadar yaradığını yıllar içinde keşfetmiş, ayrıca amcasının yerine bırakacak bir oğlu olmamasından kendisine avantaj yaratmayı bilmişti. İki büyüğünün arasındaki karakter ve düşünce farklılıklarını iyi çözmüştü. Babasının onun dümen suyundan gitmeyeceği günler için amcasını her zaman yedek destekte tutmasının ne kadar gerekli olduğunu biliyordu. İçindeki şeytan, başkalarının karakter ve fikir ayrılıklarını amaçları lehine nasıl kullanacağını ona çok iyi göstermişti. Özellikle kendisine bu kadar yakın ve istikbalini bu kadar etkileyecek iki insan söz konusu ise. 8. ayrımın sonu, sayfa 116.